Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 16. ayrım. Yanında ne kadar oturdum, onu razı edebilmek için ne kadar uğraştım, bilemiyorum Bay Marcos. Tek hatırladığım, sonunda ayağa kalktığım, yatağın yan tarafına dolanıp onun yanına uzandım. Yüz yüze olabilelim diye onu yan çevirdim. Bir rüya kadar hafifte. Kuru, çatlamış dudaklarına bir öpücük kondurdum. Yüzüyle göğsümün arasına bir yastık koydum, elimi ensesine dayadım. Onu kendime çektim, uzun uzun, sımsıkı sarıldım. Sonrasında aklımda kalan tek şey, göz bebeklerinin nasıl açılıp yayıldığı. Pencereye gidip pervaza oturdum. Süleyman'a getirdiğim çay tepsisi hala ayağımın dibindeydi. Güneşli bir sabahtı, çok iyi anımsıyorum. Dükkanlar açılmak üzereydi. Henüz açılmamış olanlar elbette. Küçük oğlan çocukları okulun yolunu tutmuştu. Toz kalkmaya başlamıştı bile. Bir köpek sokakta tembel tembel ilerliyor, sivrisinekler başının etrafında kapkara bir bulut halinde dönüp duruyordu. İki genç erkeğin bindiği motosikletin geçişini izledim. Arkada oturan yolcu, bir omzunda bir bilgisayar ekranı, öteki omzunda bir karpuz taşıyordu. Alnımı ılık cama dayadım. Süleyman'ın çekmecesinden çıkan not, her şeyi bana bıraktığını açıklayan bir vasiyetnameydi. Evi, parayı, özel eşyalarını, hatta çoktan ıskartıya çıkmış olsa da arabayı. Arabanın enkazı arka avluda, patlak lastiklerin üzerinde öylece duruyordu. Paslanmış metalden ibaret bir hurda yığınıydı. Bir süre, kelimenin gerçek anlamıyla yolumu yitirdim. Ne yapacağımı bilemez durumda kaldım. Yarım yüzyılı aşkın bir zamandır Süleyman'a bakıyordum. Gündelik yaşantımı, onun gereksinimleri, onun bakımı biçimlendiriyordu. Varoluş nedenim, onun refakatçisi olmaktı. Şimdi ise istediğimi yapmakta özgürdüm. Ancak bu özgürlüğü bir yanılsama sayıyordum. Çünkü en çok istediğim şey elimden alınmıştı. Yaşamında bir amaç bul ve ona göre yaşa derler. Ama bazen ancak yaşayıp bitirdikten sonra yaşamının bir amacı olduğunu fark edersin. Bu da genellikle hiç aklında olmayan bir amaçtır. Şimdi artık görevimi tamamladığımdan kendimi hedefsiz, başıboş hissediyordum. O evde artık uyuyamadığımı keşfettim. Orada yaşayamaz olmuştum. Süleyman gidince ev aşırı büyük gelmeye başlamıştı. Ve her köşe, bucak, her kuytu, her girinti kadim anıları canlandırıyordu. Böylece bahçenin dibindeki eski kulübeme taşındım. Birkaç işçi tutup kulübeye elektrik bağlattım ki kitap okuyacak ışığım, yazları beni serinletecek bir vantilatörüm olsun. Geniş bir yere ihtiyacım yoktu. Bütün mal varlığım bir yatak, birkaç giysi ve Süleyman'ın çizimlerinin durduğu kutudan ibaretti. Bunun size tuhaf geleceğini biliyorum Bay Marcos. Evet, ev ve her şey artık yasal olarak benimdi. Fakat kendimi onların gerçek sahibi gibi hissetmiyordum. Asla hissetmeyeceğimi de biliyordum. Bol bol okuyordum. Kitapları Süleyman'ın eski çalışma odasından alıyor, bitirdiğim kitabı hemen yerine koyuyordum. Biraz domates, birkaç nane filizi ektim. Mahallede yürüyüşe çıkıyordum ama sık sık daha iki sokak ilerlemeden zonklamaya başlayan dizlerim beni geri dönmeye zorluyordu. Bazen bahçeye bir koltuk çıkarır, boş boş otururdum. Ben Süleyman gibi değildim. Yalnızlık bana hiç uymuyordu. Sonra 2002 yılında bir gün ön kapının zili çaldı. Taliban artık Kuzey İttifakı tarafından kovulmuş, Amerikalılar Afganistan'a yerleşmişti. Dünyanın dört bir tarafından gelen binlerce yardım gönüllüsü, sağlık ocağı ve okul yapmak, yolları ve sulama kanallarını onarmak, gıda, barınak ve iş olanakları sağlamak üzere Kabil'e akıyordu. Size eşlik eden tercüman, hatırlarsınız, parlak, mor ceketli, güneş gözlüklü, genç bir Afgandı. Evin sahibiyle görüşmek istediğini söyledi. Ona ev sahibiyle konuştuğunu söylediğimde, tercümanla çabucak bakıştınız. Adam alayla sırıtıp, "Yok kaka, evin asıl sahibi," dedi. İkinizi içeriye çay içmeye davet ettim. Verandanın ayakta kalabilen bölümünde yeşil çaylarımızı yudumlarken yaptığımız sohbet Farsçaydı. İngilizceyi bildiğiniz gibi Bay Marcos, bundan sonraki 7 yılda rehberliğiniz ve yüce gönüllülüğünüz sayesinde az buçuk öğrendim. Tercüman aracılığıyla Yunanistan'daki Tinos Adası'ndan geldiğinizi anlattınız. Bir cerrahtınız. Özellikle yüzünden yaralanan çocukları ameliyat etmek üzere Kabil'e gelen tıp ekibinin bir üyesiydiniz. Sizin ve meslektaşlarınızın bir konuta, o günlerdeki tabiriyle bir konuk evine gereksindiğinizi söylediniz. Kabul edersem, ne kadar kira isteyeceğimi sordunuz. Hiç dedim. Mor ceketli genç adam bunu çevirince, gözlerinizi nasıl kırpıştırdığınız hala aklımda. Yanlış anladığımı düşünmüş olmalısınız ki soruyu tekrarladınız. Tercüman iskemlesinde iyice öne eğildi, bana doğru eğildi. Sırdaşça bir ses tonuyla, beynimin sulanıp sulanmadığını, ekibinizin kaç para ödemeye hazır olduğundan, şu ara Kabil'deki kiraların durumundan haberim olup olmadığını sordu. Bir altın madenine sahip olduğumu ekledi. Kendisinden yaşça büyük biriyle konuşurken, güneş gözlüğünü çıkarması gerektiğini söyledim. Ona işini yapmasını, yani akıl vermeyi bırakıp, çevirmenlik yapmasını tembihledikten sonra, size döndüm ve sizden kira istememe nedenlerimin arasından tek kişisel olmayanı seçip dile getirdim. Ülkenizden ayrıldınız dedim. Ailenizi, dostlarınızı bırakıp, sırf benim vatanıma ve halkıma yardım etmek için Allah'ın unuttuğu bu kente geldiniz. Şimdi ben sizin sırtınızdan para kazanmayı nasıl düşünürüm? Bir daha sizin yanınızda görmediğim genç tercüman, ellerini havaya kaldırdı, dilini esefle şaklattı. Bu ülke çok değişti Bay Marcos. Eskiden hiç böyle değildi. Bazı geceler kulübemin sırf bana ait karanlığında yatar ama evde yanan ışıkları görürdüm. Sizi ve arkadaşlarınızı, özellikle de devasa yüreğine sonsuz bir hayranlık beslediğim cesur bayan Amra Ademovic'i, verandada ya da bahçede, elinizdeki tabaklardan bir şeyler yerken, sigara içerken, şaraplarınızı yudumlarken izlerim. Müziği de duyabiliyorum. Bazen caz dinliyorsunuz. Bu da bana Nila'yı anımsatıyor. O öldü. Bu kadarını biliyorum. Bunu Bayan Amra'dan öğrendim. Ona Vahdat ileri, Nila'nın bir zamanlar şair olduğunu anlattım. Geçen yıl bilgisayarda bir Fransız yayınına rastlamış. İnternette son 40 yılın en iyi edebi parçalarını topladıkları bir antoloji yayımlamışlar. Bir tanesi de Nila hakkındaymış. Yazıda Nila'nın 1974'te öldüğü belirtiliyormuş. Çoktan ölmüş bir kadından mektup beklediğim bütün o yılların abesliğini düşündüm. Kendi canına kıydığını öğrenmek beni o kadar da şaşırtmamıştı. Bazı insanların mutsuzluğu, diğerlerinin aşkı hissettiği gibi hissettiğini biliyorum artık. Mahrem, yoğun ve karşılık beklemeksizin. Bu anlatıyı artık bitirmeliyim Bay Marcos. Zamanım dolmak üzere. Gücüm gün be gün tükeniyor. Uzun süreceğini sanmıyorum. Bunun için de Tanrı'ya şükrediyorum. Size de teşekkür ederim Bay Marcos. Sırf dostluğunuz için. Her gün vakit ayırıp beni görmeye geldiğiniz, benimle çay içip, Tinos'taki annenizin, arkadaşınız Talina'nın haberlerini benimle paylaştığınız için değil. Aynı zamanda halkıma gösterdiğiniz şefkat, buradaki çocuklara verdiğiniz paha biçilmez hizmetler için de. Evde yaptığınız onarımlar için de müteşekkirim. Ömrümün çoğunu burada geçirdim. Burası artık benim yuvam. Son nefesimi de yakında bu çatının altında vereceğimden eminim. Onun çöküşüne büyük bir kederle, yürek acısıyla tanık oldum. Ama yeniden boyandığını, bahçe duvarının onarıldığını, camların takıldığını ve hayatımın en mutlu anlarını geçirdiğim verandanın yeniden yapıldığını görmek bana büyük mutluluk verdi. Sağ ol dostum. Diktiğin ağaçlar, bahçede bir kez daha açan çiçekler için sağ ol. Bu şehrin insanlarına verdiğin hizmetlere azıcık katkım olduysa, bu ev için canı gönülden yaptıkların bunu kat be kat karşıladı. Ancak açgözlü görünme tehlikesini göze alarak sizden 2 ricada bulunacağım. Biri kendim, biri başkası için. İlki beni burada, Kabil'deki Aşukan Arefan mezarlığına gömdürmeniz. Yerini eminim biliyorsunuzdur. ana girişten girince en kuzey ucuna yürürseniz ve azıcık bakınırsanız Süleyman Bahtati'nin mezarını bulursunuz. Yakınlarında bir yer bulup beni oraya gömün. Kendim için tek isteğim bu. İkincisi, ben gittikten sonra yeğenim Peri'yi bulmanız. Eğer hala hayattaysa, bu sizin için zor olmaz. Şu internet muhteşem bir aygıt. Vasiyetnamemi de bu mektupla aynı zarfa koyuyorum. Evi, parayı, sahip olduğum 3-5 parça eşyayı ona bırakıyorum. Ona hem bu mektubu hem de vasiyetnameyi vermenizi rica ediyorum. Ve lütfen ona deyin ki, benim vesile olduğum malum gelişmenin hangi sonuçlara yol açtığını bilmiyorum. Tek teselliyi, umutta aradığımı söyleyin. Umudum şu an her neredeyse, bu dünyanın verebileceği huzuru, lütfu, sevgi ve mutluluğu bulmuş olması. Her şey için teşekkür ederim Bay Marcos. Tanrı sizi korusun. Ebedi dostunuz Nebi. Bahar 2003. Hemşire yani Amra Ademoviç, İdris'le Timur'u uyarmıştı. Onları kenara çekti. En küçük tepkiniz moralini bozacaktır. O zaman kıçınıza tekmeyi basarım ona göre dedi. Vezir Ekberhan Hastanesi'nin erkekler kanadında, kötü aydınlatılmış, uzun bir koridorun ucunda ayakta duruyorlar. Amra, kızın hayatta kalan ya da onu ziyaret eden, tek akrabasının dayısı olduğunu, bazı kadınlar kanadına naklettikleri takdirde, adamın ziyaretine izin verilmeyeceğini söyledi. İdare bu yüzden onu erkekler bölümüne yerleştirmiş, ama akraba olmadığı erkeklerle bir arada olması yakışık almayacağından, boğuşlardan birine değil, buraya, koridorun sonuna yatırmıştı. Ne erkeklere, ne de kadınlara ait olan, tarafsız bir bölgeye. Taliban buraya karışmıyor sanıyordum diyor Timur. Delilik değil mi diyor Amra. Sonra inanmazlıkla dolu bir kıkırtı salıyor. İdris bir hafta önce döndüğü Kabil'de Afgan kültürünün onlara uymayan, ters gelen özellikleriyle baş etmeye çalışan yabancı yardım gönüllüleri arasında şen, umursamaz bir öfkeyi dışa vuran bu ses tonunun bir hayli yaygınlaşmış olduğunu fark etti. Bu güle oynaya aşağılama hakkına, bu lütfeder havaya hafiften bozuluyor, oysa yerel halk bunun farkında bile değil. Sanki ya da fark etseler bile bunu bir hakaret saymıyorlar. Dolayısıyla belki ben de saymamalıyım diye düşünüyor. Ama sana izin var, rahatça girip çıkabiliyorsun diyor Timur. Amra bir kaşını kaldırıyor. Ben sayılmam, Afgan değilim. Dolayısıyla gerçek bir kadın değilim. Bunu bilmiyor muydun? Timur alınmamıştı, sırıttı. Amra, Polonyalı adamı bu. Bosna'da, bakın tepki vermek yok, burası hastane, hayvanat bahçesi değil, söz verin. Timur, verdim gitti diyor. İdris endişeyle hemşireye bakıyor. Timur'un bu biraz patavatsız ve gereksiz takılmasına bozulmuş olabilir mi? Ama göründüğü kadarıyla Timur paçayı sıyırdı. İdris, kuzeninin bu hünerine hem sinirleniyor hem de gıpta ediyor. Timur'u oldum olası kaba saba bulur. Hayal gücünden ve incelikten yoksun olduğuna inanır. Timur'un hem karısını hem de vergi dairesini aldattığını biliyor. Kuzeninin Birleşik Devletler'de gayrimenkuller için kredi ayarlayan bir şirketi var. Ve İdris, onun boğazına kadar bir tür kredi yolsuzluğuna battığından kesin kes emin. Ama Timur, alabildiğine sosyal biri. O güleç, sıcakkanlı kişiliği, mutlak cana yakınlığı hatalarını, kusurlarını bağışlatıyor. O baştan çıkarıcı masum havasıyla tanıştığı herkese kendini sevdiriyor. Yakışıklılığının da katkısı oluyor elbette. Kaslı vücudu, yeşil gözleri, gamzeleri. Timur bir çocuğun ayrıcalıklarının tadını çıkaran bir yetişkin diye düşünüyor İdris. Güzel diyor Amra, pekala. Perde niyetine duvara çakılmış olan çarşafı kaldırıyor, onları içeriye alıyor. Kız 9-10 yaşlarında gösteriyor. Amra ona Roshi diyor. Asıl adı Roshona. Bir demir karyolada oturuyor. Sırtını duvara yaslamış, dizlerini karnına çekmiş. İdris hemen bakışlarını kaçırıyor. Tam sessiz sessiz solumak üzereyken kendini tutuyor, yutkunuyor. Tahmin edebileceği gibi Timur'dan böyle bir özdenetim beklemek abes. Dilini şaklatıyor. Yüksek, acı dolu bir fısıltıyla üst üste yineliyor. Ah, ah, ah. İdris ona bir bakış atıyor ve gözlerinde toplanmış teatral bir eda ile titreşen gözyaşlarını görünce hiç şaşırmıyor. Kız irkiliyor. Pırıltıyı andıran bir ses çıkarıyor. Tamam, bu kadar, gidiyoruz diyor Amra sertçe. Dışarıda kırık dökük basamaklarda hemşire uçuk mavi gömleğinin göğüs cebinden bir paket Marlboro Red çıkarıyor. Gözyaşları belirdiği hızla kaybolan Timur bir sigara alıyor, ikisininkini de yakıyor. İdris midesinin bulandığını, başının döndüğünü hissediyor. Ağzı kupkuru oldu. Kuzacağından, kendini rezil edeceğinden korkuyor. Böylece Amra'nın onun onlar hakkındaki düşüncesini kanıtlamış olacak. Şu tuzu kuru, şaşkın bakışlı sürgünler şimdi memlekete dönmüş, Gulyabani'de kalan kıyıma bön bön bakmakta. İdris, Amra'nın onları, en azından Timur'u fırçalamasını bekliyordu. Oysa kızın hali tavrı bırakın azarlamayı, cilveleşir gibi. İşte Timur'un kadınlardaki etkisi.
Pekala diyor kız kırıtırcasına.
Kendini nasıl savunacaksın bakalım Timur? Birleşik Devletler'de Timur'a Tim deniyor. 11 Eylül'den sonra adını değiştirdi. O zamandan sonra işlerinin ikiye katlandığını iddia ediyor. İdris'e dediğine göre o iki harften kurtulmanın mesleğine bir üniversite diplomasından çok daha büyük katkısı olmuş. Üniversiteye gitmediği için diploması da yok. Beşiri ailesinin eğitimlisi İdris. Ama Kabil'e geldiklerinden beri Tim'i bıraktı, kendini hep Timur diye tanıtıyor. Oldukça zararsız bir düzenbazlık bu, hatta gerekli. Yine de insanın aklına takılıyor işte. İçeride olanlar için üzgünüm diyor Timur. Belki de cezalandırırım seni. Ağır ol kedicik. Amra gözlerini İdris'e çeviriyor. Pekala kovboy olan o. Sense sessiz duyarlı olansın. Sen ne diyorlardı ona, ha? İçe dönüksün. O bir doktor diyor Timur. Ya, o zaman senin için sarsıcı olmuştur. Hastane yani. Ne olmuş o kıza diyor İdris, Roşi'ye. Kim yapmış ona bunu? Amra'nın yüzü kararıyor. Konuştuğunda sesinde anaç bir kararlılık var. Onun için savaştım. Hükümetle, hastane bürokrasisiyle, Hıyar Bey'in cerrahıyla mücadele ettim. Her aşamada savaştım ve durmadım. Kimsesi yoktu. Bir dayısı vardı hani diyor İdris. O da Hıyar'ın teki. Sigarasının külünü silkeliyor. Her neyse, buraya neden geldiniz çocuklar? Burada lafa Timur giriyor. Söyledikleri genel olarak doğru. Kuzen oldukları, Sovyetler gelince ailelerinin ülkeden kaçtığı, bir yıl Pakistan'da kaldıktan sonra 80'li yılların başında Kaliforniya'ya yerleştikleri. Neredeyse 20 yıl aradan sonra ilk kez memleketlerine geldikleri filan. Ama sonra aradaki bağı tazelemek, kendilerini eğitmek, onca yıllık savaşın ve yıkımın ardından bıraktıklarına tanık olmak için geldiklerini ekliyor. Birleşik Devletler'e dönünce burada olup bitenlere dair farkındalığı arttırmak ve ülkelerine geri vermek üzere para toplamayı düşünüyorlar. Borcumuzu ödemek istiyoruz diyor. Bu bayatlamış ifadeyi öyle bir içtenlikle tekrarlıyor ki İdris utanıyor. Timur, Kabil'e dönmelerinin gerçek nedenini tabii ki açıklamıyor. Babalarına ait olan araziyi, onun ve İdris'in yaşamlarının ilk 14 yılını geçirdikleri evi yeniden talep etmek. Şimdi binlerce yardım gönüllüsünün Kabil'e aktığı ve oturacak yere gereksindiği şu dönemde evin değeri tavan yaptı. Sabah oraya uğradılar. Evde şimdilik bir takım bitkin görünüşlü, karman çorman NATO askeri kalıyor. Tam ayrılırken, üç ev aşağıda, sokağın karşısında oturan orta yaşlı bir adama rastladılar. Marcos Barbaris adında Yunanlı bir plastik cerrahmış. Onları öğle yemeğine davet etti. Sonra da Vezir Ekberan Hastanesi'ni gezdirmeyi önerdi. Çalıştığı sivil toplum örgütünün orada bir ofisi varmış. Onları ayrıca o akşam vereceği partiye de davet etti. Kızı hastaneye geldikten sonra öğrendiler. Ön basamaklarda sohbet eden iki hastane hademesinin konuşmalarına kulak misafiri olmuşlardı. Bunun üzerine Timur, dirseğiyle kuzenini dürtmüş, şuna bir bakmalıyız kanka demişti. Amra, Timur'un öyküsünden sıkılmış gibi, sigarasını fırlatıp atıyor. Kıvırcık sarı saçlarını topladığı lastiği çekiştiriyor. Peki, bu akşam partide görüşürüz öyleyse. 16. ayrımın sonu. Sayfa 137. Devamı 17. ayrımda.